أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Rabbiler, İsrailoğullarının tarihini ve karakterlerini, tabiatlarını anlatmaya devam ediyorduk. Geçenki dersimizde Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın vefatından sonra İsrailoğullarının başına Yuşa aleyhisselam geçmişti. Yuşa aleyhisselama da peygamberlik verilmişti. Musa aleyhisselam vefatından sonra o başa geçti ve onun başa geçtiği zaman artık 40 senenin bitme süresinin çok az kaldığı bir zamandı. Anlatmıştık. Tih çölünde ya da Sina çölünde İsrailoğulları Allah'tan bir ceza olarak 40 sene o çölde kalmışlardı, çıkamamışlardı. Filistin'e girmek 40 sene onlara haram kılınmıştı. Arz-ı mukaddes yani Filistin topraklarına. O yüzden işte orayı fethetmek Yuşa aleyhisselama nasip olmuştu. Ve Yuşa aleyhisselam ile Filistin topraklarının büyük bir kısmını fethetmişlerdi. Ve böylelikle Filistin'e yerleşmişlerdi. Ve ondan sonra da abiler Hizkil aleyhisselam peygamber olarak İsrailoğullarının başına geçmişti. Hizkil aleyhisselam. En son bunu söylemiştik ve Hizkil aleyhisselamla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir kıssa anlatılıyordu. Ne diyordu? On binlerce yani İsrailoğullarının şehirlerinden bir şehirde bulunan on binlerce, Kur'an ayeti bunu anlatıyordu. On binlerce İsrailoğlu hazer al-maut, ölüm korkusuyla diyarlarından, o şehirlerinden çıkmışlardı. Niye çıkmışlardı? İki tane görüş söylemiştik. En meşhuru neydi? Allah-u Teala o şehre taun vebasını oraya vermişti. Çok böyle şiddetli bir taun hastalığı orayı sarmıştı. Salgın hastalık yani bugün mesela koronavirüs gibi. Onlar da işte ölmeyelim diye ne yaptılar? Oradan çıkmışlar. Ki zaten bu değil mi? Nehyedilmiş bir şey. Peygamber aleyhisselam bir yerde çıktığı zaman oradan kaçmak için, yani ölümden kaçmak için ölürüm işte hastalarım işte diye kaçmak hastalığıyla oradan çıkmayın diyor. Ama onlar ne yapmıştı? Daha çok yaşamak için oradan çıkmışlardı. Ve Allah da ayette aynen öyle diyor. Mutu. Allah da dedi ki ölün dedi. Onlar yani ölümden kaçıyorlardı. Yaşayalım, daha uzun yaşayalım diye bu İsrailoğulları. Ama Allah da ne yaptı? Onların kaçmış oldukları şeyleri bizzat onlara gösterdi. Dedi ki ölün dedi ve onlar öldüler. Öyle 8 gün ölü bir şekilde kaldılar. Ve ondan sonra Hizkil aleyhisselam dua etti. Ya Rabbi onları dirilt diye. Ve 8 gün sonra Allah-u Teala Hizkil aleyhisselamın duası vesilesiyle onları diriltmişti. Şimdi kardeşler inşallah kaldığımız yerden devam edelim. İsrailoğulların tarihlerine ve karakterlerine özellikle değil mi? Tarihlerini okurken özellikle nerelerine vurgu yapacağız? Kur'an ve sünnetten öğrendiğimiz karakterlerine, tabiatlarına vurgu yapacağız. Sonra kardeşler Hizkil aleyhisselam vefat ediyor bakın. Hizkil aleyhisselam vefat ettikten sonra İsrailoğulları bozulmaya başlıyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? Tevrat'taki hükümlerle amel etmeyi 40 sene o çölde kalmışlardı, çıkamamışlardı. Filistin'e girmek 40 sene onlara haram kılınmıştı. Arz-ı mukaddes yani Filistin topraklarına. O yüzden işte orayı fethetmek Yuşa aleyhisselama nasip olmuştu. Ve Yuşa aleyhisselam ile Filistin topraklarının büyük bir kısmını fethetmişlerdi. Ve böylelikle Filistin'e yerleşmişlerdi. Ve ondan sonra da abiler Hizkil aleyhisselam peygamber olarak İsrailoğullarının başına geçmişti. Hizkil aleyhisselam. En son bunu söylemiştik ve Hizkil aleyhisselamla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir kıssa anlatılıyordu. Ne diyordu? On binlerce yani İsrailoğullarının şehirlerinden bir şehirde bulunan on binlerce, Kur'an ayeti bunu anlatıyordu. On binlerce İsrailoğlu hazer al-maut, ölüm korkusuyla diyarlarından, o şehirlerinden çıkmışlardı. Niye çıkmışlardı? İki tane görüş söylemiştik. En meşhuru neydi? Allah-u Teala o şehre taun vebasını oraya vermişti. Çok böyle şiddetli bir taun hastalığı orayı sarmıştı. Salgın hastalık yani bugün mesela koronavirüs gibi. Onlar da işte ölmeyelim diye ne yaptılar? Oradan çıkmışlar. Ki zaten bu değil mi? Nehyedilmiş bir şey. Peygamber Aleyhisselam bir yerde çıktığı zaman oradan kaçmak için, yani ölümden kaçmak için, ölürüm işte hastalarım işte diye kaçmak kastıyla oradan çıkmayın diyor. Ama onlar ne yapmıştı? Daha çok yaşamak için oradan çıkmışlardı. Ve Allah da ayette aynen öyle diyor. Mutu. Allah da dedi ki ölün dedi. Onlar yani ölümden kaçıyorlardı. Yaşayalım, daha uzun yaşayalım diye bu İsrailoğulları. Ama Allah da ne yaptı? Onların kaçmış oldukları şeyleri bizzat onlara gösterdi. Dedi ki ölün dedi ve onlar öldüler. Öyle 800 gün ölü bir şekilde kaldılar. Ve ondan sonra Hizkıyl Aleyhisselam dua etti. Ya Rabbi onları dirilt diye. Ve 8 gün sonra Allahu Teala Hizkıyl Aleyhisselam'ın duası vesilesiyle onları diriltmişti. Şimdi kardeşler inşallah kaldığımız yerden devam edelim. İsrailoğulların tarihlerine ve karakterlerine özellikle değil mi? Tarihlerini okurken özellikle nerelerine vurgu yapacağız? Kur'an ve sünnetten öğrendiğimiz karakterlerine, tabiatlarına vurgu yapacağız. Sonra kardeşler Hizkıyl Aleyhisselam vefat ediyor bakın. Hizkıyl Aleyhisselam vefat ettikten sonra İsrail oğulları bozulmaya başlıyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? Tevrat'taki hükümlerle amel etmeyi bırakıyorlar. Ki zaten onlar neyle muhataplar? Tevrat'la muhataplar değil mi? Zaten Musa Aleyhisselam'a Tevrat indi. Yuşa Aleyhisselam dedik. Ondan sonra işte Kabil diye bu şekilde anlattık. Böyle Tevrat'tan gafil yaşamaya başlıyorlar. Tevrat'ın emir ve nehirlerine bağlı kalmıyorlar. Ve şirk koşuyorlar kardeşler. Zaten önceki derslerimizde de anlatmıştık yani İsrailoğullarının şirkle olan münasebetlerini, şirk koştukları zamanları anlatmıştık. Allah'tan başka putlara ibadet ediyorlar. Bunun üzerine onlar da böyle bir bozulma başlayınca, şirk meydana gelince Allah Teala onlara Hizkil Aleyhisselam'dan sonra kimi gönderiyor? Harun Aleyhisselam'ın soyundan olan, neslinden olan İlyas Aleyhisselam'ı gönderiyor. İlyas Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçiyor. Kur'an'da haber verildiği üzere biz İlyas'ı onlara gönderdik diyor. İlyas diyor onlara Ela tettekun, Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi diyor değil mi? Allah'tan korkmalarını, Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını söylemişti ve her peygamber gibi Allah Teala'ya şirk koşmayın, sadece ona ibadet edin diye bu şekilde onlara tebliğ etmişti. Ama onlar kardeşler, İsrailoğulları kendilerine gönderilen bu şirkten sakındıran, tevhid davetini yapan İlyas Aleyhisselam'ı yalanlamışlardı kardeşler. İlyas Aleyhisselam'dan sonra inşallah bugünkü dersin son bölümü olan Davut Aleyhisselam'a kadar, yani bugün inşallah Davut Aleyhisselam'a peygamberliğin verilme sürecine kadar ki süreci anlatacağım kardeşler. Şimdi İlyas Aleyhisselam'ı da yalanlıyorlar ya. İlyas Aleyhisselam'dan sonra kardeşler bakın. Davut Aleyhisselam'a kadar İsrailoğulları nerede yaşıyorlar zaten? Filistin'de yaşıyorlar değil mi? Filistin'in büyük bölümünü almışlar. Filistin'de iken onlar bu Davut Aleyhisselam'a kadar birçok peygamber geliyor onlara. Mesela yine o süreçte Davut Aleyhisselam'a kadar İlyas Aleyhisselam'dan sonra kim geliyor? Kur'an'da yine adı geçen Elyesa peygamber geliyor. Elyesa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor değil mi? Hatta bakın öyle ki İsrailoğullarına bazen aynı vakitte bakın aynı zamanda iki tane peygamber geldiği de oluyordu. Hatta aynı zamanda üç tane peygamber, hatta daha da fazla nebi geliyordu. Ki zaten yani bunu mesela hepimizin bildiği birkaç örnek de anlatayım. Mesela aynı zamanda Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam yok muydu? İşte inşallah geleceğiz. Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam aynı zamanda. Öyle değil mi? Keza mesela inşallah artık son peygamberleri olan Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam da yine aynı zamanda gelmiş olan peygamberler değil mi? Yani çok böyle peygamberler geliyordu. Hatta bakın öyle bir zamanda gelmiş ki mesela aynı zamanda 30 nebi bile geldiği rivayetlerde geçiyor. Aynı zamanda bakın İsrailoğullarına 30 nebi bile gelmiş. Çünkü niye abiler? Sorunlu adamlar bunlar. Sayıları müşkil. Peygamberlerin kendilerine gönderilmeye muhtaç, uyarılmaya muhtaç olan adamlar. Hemen böyle sapmaya meyilli, istikamet üzere duramayan, Allah Teala'nın emirlerine karşı çok cüretkar, çok sorunlu adamlar. Zaten dersleri anlatıyoruz değil mi? Ne kadar sorunlu bir kavim olduğunu görüyorsunuz ve inşallah sona kadar da anlatacağımız zaman daha nice sorunlu bir kavim olduğunu zaten göreceğiz. O yüzden abiler Allah Teala'nın yani en baştan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar göndermiş olduğu böyle rasullere, nebilere baktığımız zaman bu peygamberlerin geneli bakın kaç bin tane artık peygamber gelmişse değil mi? Bu peygamberlerin geneli kime gelmiştir bakın geneli. Çoğu İsrailoğullarına gelmiş abiler. Başka kavimlere de Allah Teala göndermiş değil mi kavim peygamberleri? Ama geneli İsrail yollarına geliyor. Yani bir peygamber ölüyor İsrail yollarında. Bir peygamber geliyor. O peygamber ölüyor. Ondan sonra Allah Teala başka bir peygamber gönderiyor. O ölüyor, başka bir peygamber gönderiyor. Değil mi? O yüzden mesela kıssaları çoktur yani. Kur'an-ı Kerim'de en çok bahsedilen kavim kim? İsrail kıssaları değil mi? Hadislerde de mesela çok görmüşsünüz. İsrail yollarından bir adam vardı. İsrail yollarından birisi vardı. Şöyle işte demişti, şuraya gitmişti diye. Hadislerde böyle çok kıssalar anlatır değil mi? Vahabiler bunlar bakın. Kendilerine göre nebilerden, kendilerine gönderilen nebilerden kimini yalanlıyorlardı, tekzip ediyorlardı, kimini de öldürüyorlardı. Bakın bunu ayet çok açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki, اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُمْ Ey İsrailoğulları, size her bir Rasul getirdiği zaman, neyi getirdiği zaman, size neyle geldiği zaman, بِمَا لَا تَهْوَا اَنْفُسُكُمْ Nefislerinizin istemediği, hevanıza uymayan şeylerle her bir Rasul geldiği zaman, hevanıza uymayan emirler söylüyor. Nefsinize zor geliyor. Böyle Resul getirdiği zaman size bunları istekbardan hemen kibirlendiniz. O emirlere, o Resul'ün getirmiş olduğu şeylere tabi olmaktan kibirlendiniz, tabi olmadınız. Ne yaptınız? فَفَر۪يقًا كَذَّبْتُمْ O size gönderilen peygamberlerden kimini yalanladınız? Bak kimlerini yalanlıyorlardı. وَفَر۪يقًا تَقْتُلُونَ Kimi peygamberleri de öldürüyordunuz diyor Allah-u Teala. İsrailoğulları tarihine baktığımız zaman inşallah yani sonuna kadar anlatacağımızı da göreceğiz. Tekrardan yani bu şeyler ifade edilecek. Yani tarihine baktığımız zaman abiler çok peygamber öldürmüşler. Çok. Haddi hesabı yok. Mesela en basit örnek kimi öldürmüşler? Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürmüşler. Yahya Aleyhisselam'ı öldürmüşler. Mesela Zekeriya, Yahya. Ondan sonra hangi peygamber geliyor? İsa Aleyhisselam geliyor. İsa Aleyhisselam'ı da öldürmeye çalıştılar öyle değil mi? İsa Aleyhisselam'dan sonra zaten artık İsrailoğulları da peygamber artık gelmedi. Artık peygamberlik kime geçti? Araplara geçti. O yüzden zaten sindiremediler. Nasıl yani hep bizdeydi? Peygamberlik nasıl Araplara geçer? Bizden olması lazım değil mi? Onlar bir peygamber bekliyorlardı. Kendilerinden olacağını zannediyorlardı ama Araplardan çıkınca değil mi? Kibirlenmişlerdi. Onun peygamber olduğunu bile bile tabi olmamışlardı. Hatta keza bizim Efendimiz Hazretleri bile öldürmeye çalışmışlardı öyle değil mi? Hatta bakın yine Kur'an haber veriyor ki onlar sadece peygamberleri değil. İşlerindeki birçok davetçiyi de, nasihatçıyı da, salih insanları da keza öldürmüşlerdi. Onlara böyle şirk koşarlarken, haram işliyorlarken uyaran, yapma kardeş bak bu yanlış olmuyor. İsrailoğulları tam sorunlu bir konumda ama genel olarak böyleydi yani. İşlerinde böyle salihler, veliler, abid insanlar da vardı değil mi? Bunlardan da çok kişi öldürmüşlerdi. Mesela bakın Allah Teala diyor ki ayette وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ hak. Onlar ki haksız yere zulmen nebileri öldürüyorlardı. وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ Ve insanlardan onlara adaleti emreden, peygamberlerin yoluna uymayı emreden kimseleri de öldürüyorlardı diyor bakın. Sırf peygamberler değilmiş demek ki değil mi? Adaleti tabi olmayı, peygamberlere tabi olmayı emreden insanları da öldürüyorlarmıştı. Evet dediğimiz gibi kimine yalanlıyorlardı kim peygamberleri, kimini öldürüyorlardı ama kimine de icabet ediyorlardı. Yani bazı peygamberler geliyordu, onlara icabet ediyorlardı. Böyle bir zaman sadece Allah Teala'ya ibadet ediyorlardı. Ve Allah'ın emirlerine peygamberi vasıtasıyla ilettiği emirlerine itaat ediyorlardı. Ama bakın yani peygamberlerden kimin icabet ediyorlardı da bu kısa bir müddet sürüyordu işte. Yani böyle müşkil bir kavim. Kısa bir müddet sürüyordu hemen yine eski hallerine geri dönüyorlardı. Eski hallerine dönünce yine bozulunca sonra yine kendilerine bir tane peygamber geliyordu. Ya işte o ayetin ifadesi ya öldürüyorlardı ya yalanlıyorlardı. Sonra Allah yine bir peygamber geliyordu. Böyle devam ediyordu. Yani kardeşler bakın. Önceki derste söylemiştik. Tekrar söyleyeyim. İsrailoğulları hiçbir zaman bakın en baştan alın sağ sonuna kadar hiçbir zaman uzun bir vakit tevhid üzere, istikamet üzere devam edemediler. Hiçbir zaman. Ettikleri kısa bir müddet. Tevhide giriyorlar, itaat ediyorlar, düzeliyor halleri ama çok kısa bir müddet sürüyor. Uzun müddet asla sürmüyor. Sonra tekrardan bir daha bozuluyorlar. Genel halleri hep bu şekilde masiyet işlemişler, şirk koşmuşlar, Allah'ın emrine muhalefet etmişler. Şimdi bakın kardeşler. Şimdi buradan nereye geliyoruz? İşte yine kardeşler bakın böyle bunlar nerede kalıyor dedik? Filistin'de kalıyorlar değil mi? Böyle Filistin'de yine bunlar nasıl bir haldeydiler? Bir zaman geldi böyle peygamberler gelip gidiyor. Allah'ın yolundan sapmışlardı yine kardeşler. Allah'a itaatten uzaklaşmışlardı. Allah'tan başkalarına ibadet edip şirk koşuyorlardı İsrailoğulları. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlardı. Çok haramlar böyle işliyorlardı. Ve İsrailoğulları kabileler arasında çekişmeler ve savaşlar oluyordu bakın. Kaç İsrailoğulları kabilesi var? 12 tane değil mi? 12 tane İsrailoğulları kabilesi var. Bu kabileler arasında çekişmeler ve savaşlar olmaya başlamıştı. Artık kadılar müdahale etmekten aciz kalıyordu. Bak kadılar dedim. Önceki dersi hatırlayın. Ne demiştim ben? Yuşa Aleyhisselam'la birlikte İsrailoğullarının birinci dönemi olarak tarihçilerin ifade ettiği bir dönem başladı. Kadılar dönemi. Hakimler dönemi. Onu hatırlayalım tekrar. Orası önemli. Ne demiştik? Yuşa Aleyhisselam Arz-ı Mukaddes'te Filistin'in büyük bölümünü fethettikten sonra işte 12 kabilenin her birine böyle işte belli topraklar vermiş değil mi? İşte Yusuf'un soyundan gelenler, işte Şemu'nun soyundan gelenler, işte Lavi'nin, işte Yahuda'nın vesaire 12 tane Yusuf Aleyhisselam'ın soyundan böyle 12 oğlu var ya, onun soyundan böyle her bir kabileye böyle bir yer vermişti. Onlar orada o fethedilen yerlerde paylaştırılan topraklarda yaşamaya başlamışlardı. İşte bakın bu 12 kabilenin her birinin başında ne vardı? Zaten bir başkan var değil mi? O ta Musa Aleyhisselam zamanında da zaten. Hatta ondan önce zaten bu vardı yani. Her bir kabilenin başında bir reisleri var. Bir idarecileri var. Başkanları var. İşte bakın Yuşa Aleyhisselam ne yaptı? Bu Filistin'de bu bütün 12 kabilenin üzerine bir kadı tayin etti. Bir hakim tayin etti kardeşler. Bu tayin edilen kadı ne yapıyordu? 12 kabile arasındaki anlaşmazlıklarda hüküm veriyordu. 12 kabile arasındaki kabileler arasında bir anlaşmazlık, bir sıkıntı olursa gidip kime müracaat ediyorlardı? O tayin edilen kadıya müracaat ediyorlardı. Hani anlaşıldı değil mi? 12 kabile var. 12 kabilenin her bir başında bir reis var, bir başkan var, idareci var. Ama bu 12 kabilenin de her birinin üzerine ne yaptı Yuşa Aleyhisselam? Bir kadı, bir hakim tayin etti. O 12 kabile ne yapıyordu? Ona müracaat ediyordu. Yuşa Aleyhisselam böyle bir düzen kurmuştu. İşte bakın bu döneme ne deniyor? Kadılar dönemi deniyor kardeşler. Heh. Bu dönemin başlangıcı bu şekilde oluyor. Şimdi yine tekrardan kadılar, yine bir kadı işte ölüyor ya da yerinden ediliyor, başka bir kadı geliyor. Bu şekilde kadılar vardı. İşte bakın öyle bir zaman gelmişti ki anlatıyoruz ya. Kadılar daha müdahale etmekten aciz kalmışlardı. Yani 12 kabile birbirine savaşıyorlardı. Kadılar artık yani hükümsüz kalmışlardı. İnsanlara zulüm ediyorlardı kardeşler. Eziyet ediyorlardı. İşte bakın aralarında böyle haram, fıs çoğalmışken, kadınıyla erkeğiyle bozulmuşlarken... O zaman da aralarında bir peygamber yoktu bakın. Şimdi anlatacağım hadise olunca. Aralarında bir peygamber de yoktu. Böyle bir zamanda Allah onlara ceza olarak ne yaptı? Düşmanlarını musallat etti. Kim bu düşmanlar kardeş? Amalika kavmi. Amalika kavmi kimdi? Yuşa Aleyhisselam'la Arz-ı Mukaddes'e Filistin'e daldılar ya. Filistin'in büyük bir kısmını fethettiler ya. Kimden aldılar Filistin'i? Amalika kavminden almışlar. Amalika kavmi kim? Asli Filistinliler, gerçek Filistinliler, gerçek Filistin halkı, Amalika kavmi gerçek Filistin halkıydı. Bunlar Arap'tı kardeşler. Bunları ne yapmışlardı? İsrailoğulları çıkarmışlardı. Sonra uzun bir müddet böyle gittiler. Sonra işte bozdular dediğim gibi. İşte bunlar bu Amalika kavmi tekrardan bellerini almak için saldırdı. Bu Amalika kavminin kralı o zaman kimdi? Calut'tu, Calut. Calut ve kafir ordusunu Allah Teala onlara ceza olarak musallat kıldı. Evet. Yani intikam için saldırdılar değil mi? Bakın bunlar nerede bulunuyordu bu Calut? Nereden saldırdı? Filistin'in Gazze ve Askalan şehrinden saldırdılar bunlar. Zaten dedik ya Yuşa Aleyhisselam ile Filistin'in büyük bir bölümünü fethetmişlerdi değil mi? Her tarafı fethetmemişlerdi. Calut ve ordusu genel olarak Amalika kavmi neredeydi? Filistin'in Gazze şehrinde ve Askalan şehrinde idiler. İşte bunlar kardeşler ne yaptılar? Filistin topraklarına girdiler ve orada İsrailoğullarından çok büyük sayıda kişiyi öldürdüler. Çok büyük bir katliam yaptılar kardeşler. Orada girdikleri yerleri harap ettiler. Orada bir sürü esir aldılar. Binlerce esirler. Esirler arasında bir sürü çocuk da vardı. O İsrailoğullarından geri kalanlar evlatlarından böylelikle ayrılmışlardı. Çocukları esir alıp götürdüler. Öyle evlatlarından da ayrılmışlardı. Böyle büyük bir hezimete uğratıldılar. Ve böylelikle bu saldırılarda, yani bu Calut ve kavminin Filistin'e olan saldırıları sonucu yurtları olan Filistin'i komple ellerinden kaçırmışlardı. Filistin komple işgal edilmişti. Dolayısıyla işgal edilen yerlerden birisi de Kudüs. Kudüs de Filistin'in şehirlerinden bir tanesi değil mi? Kudüs de işgal edildi. Böyle vatanlarından çıkarıldılar, yerlerinden edildiler. Yani nereye döndüler tekrardan? Eskiye döndüler değil mi? Musa Aleyhisselam'a gireceklerdi ya. Girmediler. Filistin onların değildi zaten. Amalek kavminindi. Sonra Tih senesi işte Yuşa Aleyhisselam'la beraber girdiler Filistin'e. Şimdi tekrardan çıkarıldılar. Yine eski döneme döndüler. Filistin komple ellerinden çıktı. Bakın kardeşler şimdi burada şunu söyleyeyim ben. Biz bu dersleri ne bağlamında yapıyorduk? Allah Teala İsra suresinde ne diyordu? Ey İsrailoğulları, biz Sevrat'ta bildirmiştik ki siz yeryüzünde iki defa fesat yapacaksınız, değil mi? Bozgunluk çıkaracaksınız. Ve la te'alunne uluven kebira, ve büyük bir yükselişle yükseleceksiniz. Büyük bir gücünüz olacak, hakimiyetiniz olacak, üstünlüğünüz ve devletiniz olacak diyordu Allahu Teala. Bakın şimdi ben ne demiştim? Eski müfessirlerden, hatta şöyle söyleyeyim, bugünkü İsrail Devleti'nin kuruluşunu görmemiş olan eski ne kadar müfessir olsa, İbni Kesir, Kurtubi, artık ne varsa. Ne diyorlardı bunlar? Bu iki tane fesat dönemi ne oldu? Bitti. Kur'an-ı Kerim indirilmeden önce bitti diyorlar. İşte bakın bitti diyenler hangi tarihin hangi safhasını kastediyorlar peki? İşte bakın diyorlar ki, yani onların çoğu böyle söylüyor. Yoksa başka görüşler vardı ama böyle en elle tutulur görüş. Şu görüş ki işte Carut'un saldırmasıyla bu ayet, Allah-u Teala'nın bu haberi gerçekleşmişti diyorlar. İki defa İsrailoğulları ta başından sonuna kadar, kıyamet gününe kadar fesat yapacaksınız. Böyle te'alin uluven kebira, büyük bir yükselişiniz diyor ya. Bu birincisi işte nedir? Carut'un saldırısı olmuştu. Çünkü onlar bak ifsad ettiler, fesada uğradılar. Ondan sonra Allah Teala musallat kıldı. Ama kardeşler bu doğru bir görüş mü? Bu doğru bir görüş değil. Çünkü ayette ne diyor? Fesat yapacaksınız diyor. Doğru. Fesat yaptılar mı? Yaptılar. Anlattık değil mi? Ama ayette ne diyor bir de? وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَب۪يرًا Büyük bir yükselişle yükseleceksiniz diyor. Yani nedir? Büyük bir gücünüz olacak. Hakimiyetiniz olacak. Üstünüz olacak. Devletiniz olacak diyor değil mi? Ama daha bunlar tamam Filistin'in birçoğunu ele geçirmişlerdi ama yani büyük bir güçleri yoktu ki, bir devletleri yoktu ki. 12 kabile indiler zaten yine. Her birinin başında bir reis vardı. Bir de kadıları vardı. Böyle bir devletleri, bir krallıkları yoktu yani. Hatta ben demiştim yani alındıktan sonra bile düşmanlar aralarında hep yine savaşlar oldu. Bazen düşmanlar ona işte onların lehine işliyordu. Bazen onların lehine işliyordu. Böyle bir onların lehine, bir düşmanların lehine böyle yine aralarında savaşlar devam ediyordu zaten. Yani yine tam ayetin anlattığı güç yoktu kardeşler. O yüzden bu doğru değil. Peki ikincisi ne diyorlar? İkincisi ne zaman? İnşallah onu sonraki derste ya da ondan sonraki derste anlatacağız. Devam edeyim mi? He? Kardeşler öyle diyor. Yani işte olunca bir sorun hemen durun diye. Devam edeyim mi? Peki bu eski müfessirler ikinci fesadın ne zaman olduğunu söylüyorlar. Süleyman Aleyhisselam vefat ettikten sonra inşallah göreceğiz yine bozuluyorlar. O zaman Allah Teala onlara kim musallat ediyor? Buhtanassar. Babil kralı Buhtannasır diye de söyleniyor. Buhtanassar diye de söyleniyor. O Babil kralı abiler hatta Mescid-i Aksa'yı bile yıkıyor yani. Kudüs'ü vesaire bayağı bir harap yapıyor. O zaman bu da ikincisidir diyorlar. Abiler yani inşallah biz göreceğiz zaten bütün yani şu ana kadar İtalya'dan gördüğümüz zaman ayete tam mutabık olan bu Calut'un saldırması ayete girmiyor bir kere. Doğrusu nedir? Doğrusu evet o Buhtanassar'ın saldırması göreceğiz ki inşallah ayete uyan bir saldırı. O birincisidir. Birinci Allah'ın onları devletini yıkmasıdır. Çünkü o zaman devlet olarak Süleyman Aleyhisselam zamanında devlet olacaklar. Ondan sonra da işte Buhtanassar'la onlar yeniliyorlar. Ondan sonra da işte şu anda biz ikinci dönemi yaşıyoruz yani. Şu anda İsrail Devleti'nin kurulması ayetteki ifade edilen o fesat dönemin ikincisidir. Yani Allah'a en doğru yakın olan budur yani. Evet. Yani eski müfessirlerin görüşünü söyledim. Şimdi devam edelim kardeşler. Sonra bakın. Allah Teala onlara Yuşa Aleyhisselam'dan itibaren alacak olursak, Yuşa Aleyhisselam'dan yaklaşık 400 sene sonra bakın. 400 sene sonra olan oluyor bu olay bakın. Şimdi Carut almış değil mi Filistin'i? Yaklaşık 400 sene sonra kardeşler Harun Aleyhisselam'ın neslinden olan Samuil adında bir peygamberi gönderiyor. Samuil. Ya da başka bir okunuşta Eşmuil. Yani Samuil diye de okunuyor. Eşmuil diye de okunuyor. Ama kimileri bu Nebi'nin Şem'un isimli Nebi olduğunu da söylüyorlar. Allah alem sana ama daha genel benim gördüğüm kadarıyla Samuil isimli. Ben Samuil, Eşmuil de dediğim gibi deniliyor ama Samuil diye ben şey yapacağım. Böyle bir peygamber gönderiyor bakın. Yuşa Aleyhisselam'dan yaklaşık kaç sene sonra? 400 sene sonra Calut almış. Bunlar Filistin'den tamamen çıkarılmışlar. Kudüs işgal edilmiş. Böyle bir zamanda böyle bir peygamber gönderiyor. Bu peygamber geliyor. İsrailoğullarına diyor ki bakın içinde bulunduğunuz fesadı terk edin. Bu fesattan tevbe edin, Allah'a yönelin. Allah'a dönün. Allah'a şirk koşmayın, sadece ona ibadet edin diye böyle öğütlüyor ve diyor ki eğer Allah'a dönerseniz bu zillet hayatınızdan kurtulacaksınız. Zillet hayatından kurtulmanızın tek yolu budur. Ondan uzaklaştığınız için bu zillet hayatına düşer oldunuz. Allah size böyle bir hayatı yaşatıyor diye söylüyor. Ve bunun üzerine bakın o İsrailoğulları o peygamberi dinlemeye başlıyorlar. Yani ki bazı peygamberleri de dinliyorlar, öyle değil mi? Ve bu fesatlarından bakın dönmeye başlıyorlar. Allah Teala'ya tevbe ediyorlar ve tekrardan Tevrat'a dönüyorlar. Tevrat'ta amel etmeye başlıyorlar. Durumları düzeliyor. Bakın bunların durumları düzeldikten sonra bunlar geliyorlar peygamberleri Samuil'e. Değil mi? Samuil diye söyleyecektik. Samuil'e geliyorlar ve diyorlar ki bize başımıza bir tane kral artık tayin et. İşte bakın burada hangi dönem bitecek? İsrailoğulların birinci dönemi neyle başlamıştı? Kadılık dönemi, değil mi? İşte kadılık dönemi şu anda bitecek. Bunlar dediler ki bizim başımıza bir kral, bir hükümdar tayin et. Yani İsrailoğullarının 12 kabilesinin başına, hepsinin bakın başına, hepsinin başına itaat edecekleri bir kral belirle. Artık böyle her kabile ayrı durumdan çıksınlar. Bir kralın altında birleşsinler. Çünkü o zaman her bir kabilenin reisi vardı. Ayrı ayrıydı. Sadece kadınlara geliyordu. İşte aramızda anlaşma var, gel çöz diye böyle şey yapıyor. Yoksa aslında o İsrailoğulları yöneten o 12 kişiydi, öyle değil mi? İşte dedi ki artık bu ayrılıktan çıkalım. Ey Samvel, bu ayrılıktan çıkalım artık. Bütün İsrailoğulları birleşsin. Zaten bunlar arasında böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Zaten savaşıyorlardı ya Carut gelmeden önce. Yani Allah'tan da bereket gelmesi için bu 12 kabile birleşsin. Hepsine bir tane kral hükmetsin. Bir tane hükümdar hükmetsin. Ve biz bunun altında toplanıp Carut'a karşı savaşalım. Yurdumuza tekrar dönelim. Çünkü onlar da anlamışlardı ki Allah'ın muvaffak kılmasıyla zilletten izzete dönmenin, yenilgiden zafere çıkmanın tek yolu nedir? El cihat fi sebilillah. Allah yolunda cihattır, değil mi? Cihat edelim diye talep ettiler. Bakın bu bölümü Allahu Teala Bakara suresinde anlatıyor. Bakın şimdi oradan ben size okuyayım. Onlar dediler ki diyor peygamberlerine İb'at lena meliken. Bize bir melik, bak ifade görüyor musunuz? Melik tayin et. Artık yeni bir dönem başlıyor. Kadılar artık dönemi bitiyor. Artık 12 kabilenin her birinin başında birisi onlar hükmediyor, onlar idare ediyor değil. Hepsinin idaresi bir kişiye artık ait olacak. Bir tane melik, kral tayin et. Nukatil fi sebilillah, Allah yolunda onun altında ne yapalım? Toplanıp savaşalım. Bakın şimdi İsrailoğulların karakterlerini biz öğreniyoruz ya. Peygamberler ne dedi onlara? Biliyorsun işte kavmini, değil mi? Ne kadar yani kaypak olduklarını, ne kadar yani yamuk olduklarını çok iyi biliyor. O yüzden diyor ki onlara hel aseytum, tamam siz bir şey istiyorsunuz ama belki öyle bir şey istiyorsunuz ki in kutibe aleykumul qitalu, eğer o savaş, o istediğiniz savaş size farz kılınsa ella tukatilu, savaşmayacaksınız. Allah size savaşı farz kılacak, tamam istiyorsunuz şimdi. Dilli hadi savaşalım diyorsunuz ama Allah ya savaşı farz kılarsa yerine getirmezseniz ve düşmanla karşılaşmaktan korkarsanız. Yani onların böyle talep ettiklerini görünce korktu. Dedi ki herhalde bunlar öyle lafta sadece. Çünkü biliyor kavmini. Sıkıntılı bir kavim, değil mi? Lafta sadece bunlar öyle konuşuyorlar işte. Ama onlar ne dediler? Dediler ki وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلَ. Ya Allah yolunda niye savaşmayacakmışız ya? Niye savaşmayalım? Gerçekten mi istiyoruz? Çünkü وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارْنَا وَاَبْنَائِنَا. Biz çünkü vatanlarımızdan, yurtlarımızdan çıkarılmışız. Ve çocuklarımız esir alınmış. Onlardan ayrılmışız biz. Yani bu bizim savaşmamızı gerektiren bir etken. Velev ki Allah tarafından bize farz kılınmasa bile tek bu sebep yeterli zaten, öyle değil mi? Vatanımızdan çıkarılmışız, çocuklarımızdan ayrılmışız, çocuklarımız esir alınmış. Tek bu sebep bile yeter. Ama Allah ne diyor? İşte peygamberler iyi anlamış, değil mi? Sadece lafta yani bunların sözleri. Savaşalım falan. Felemma kutibe aleyhimul kital. İç başa düşünce onlara savaş farz kılınca tevellev. Ne yaptılar? Bu işten geri döndüler. O azmettikleri, yapalım dedikleri o işi artık o kalplerine sönmüştü. Onların geneline ne hakim olmuştu? Korku hakim olmuştu. Bitkinlik hakim olmuştu. O heyecan gitmişti. Onların çoğu ama illa kalilen min, onların azı var ki sabredip sebat ettiler. Onlar ki inşallah birazdan göreceğiz Tarut'la birlikte nehri geçen kimselerdi. Yani bu Allah'ın onlar işte azı hariç onlar yüz çevirdiler dediği ifade nerede olacak? Tarut'la beraber gidince nehirle imtihan edilecekler. Orada çoğu dökülecektir. İşte Allah-u Teala onu anlatıyor. Onların diyor çoğu bundan yüz çevirdiler. Azı hariç. Vallahu alimun biz zalimin. Allah zulmedenleri çok iyi bilir. Bak bunlar zulmeden kimseler olmadılar mı? Birazdan göreceğiz. Ne demek zulmeden? Nefislerine zulmettiler. Niye? Cihadı terk ettiler, Allah'a isyan ettiler. Böylelikle nefisleri nasıl zulmetmiş oldular? Allah'ın farzını terk ederek azaba düşer ettiler o şekilde. Sonra bakın, nebileri onlara dedi ki diyor, tamam madem öyle, tamam. Yani madem çok istiyorsunuz, kral tayin edelim, onunla savaşalım. Tamam. Onların taleplerine cevap veriyor nebileri. Diyor ki, Allah diyor size melik olarak Talut'u belirledi. Talut diye kavim arasında bir tane adam vardı, onu belirliyor. Ama abiler onlar ne yapıyorlar? Bu duruma itiraz ediliyorlar. Diyorlar ki, enna yekûne lehul mulkü aleyne. Ya bu Talut'un bizim üzerinde kral olması nasıl olur ya? Bu adam nasıl bize kral olabilir? Nasıl bize hükümdar olabilir? Ve nahnu ahakku bil mulki minhu. Biz ondan bu krallığa daha layıkız. O çünkü bizden daha aşağı şeref noktasında. Bizden daha aşağı çünkü bizim aramızda lider çocukları var. Kabile reislerinin çocukları var. Yani olacaksa bunların olması lazım reis değil mi? Kral bunların olması lazım. Bu birinci sebep. Yani bu kral olmaya layık birisi değil Talut. İkinci sebep, Talut bir kere fakir bir insan. Zengin değil ki. وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِلَ الْمَالِ. Ona mal bolluğu verilmemiş bir de. Yani zenginler varken aramızda Talut nasıl bize kral olabiliyor? Diye bakın. Buradan neyi anlıyoruz? İsrailoğullarının bakışına bakın abiler. Yani düzelmişler değil mi İsrailoğulları dedik ya, düzelmişler bunlar. Düzelmeleri de işte en fazla bu kadar yani. Düzeliyorlar ama en fazla bu kadar düzeliyorlar. Ya hem sen peygamberden birisine tayin et diyorsun. Peygamber de hani Allah-u Teala'nın değil mi dediğini sana söylüyor. Talut'tur diyor. Hemen yine itiraz ediyorlar. Yani itiraz etme. Teslim ol değil mi? Böyle teslimiyetçi asla olan olmayan bir kavim. Hep itiraz eden bir kavim. Neyle itiraz ediyorlar? Zengin olması lazım kral olan birisinin. Onların bakış açısına göre öyle. Ve soylu, şerefli birisi olması lazım. Ama ne cevap verdi? Peygamberler dedi ki Allah dedi innallaha astafahu aleykum. Allah size bunu seçti ya. Siz deli misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ben kendi nefsimden konuşmadım ki. Talut'u Allah seçti. Maksadınız sizin Allah mı bilir, başkası mı bilir? Allah sizin maksadınızı. En iyi krallık yapacak olan kimse onu en iyi o bilir. Öyle değil mi? O yüzden itaat etmeniz gerekiyor. Bu birinci sebep. Allah bunu seçti. Bir. İkincisi. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسِمِ. Ve bir de öyle dediğiniz gibi yani krallık öyle çok malla zenginlikte alınacak bir şey değil. Tamam zengin değil Talut ama Talut'ta ne var? Allah-u Teala Talut'u size ilimle ve cisimle üstün kıldı. Onda hem ilim var hem de cisim özelliği var. Ne demek? Allah ona ilim vermiş. İlimle size üstün kıldı. Neyi biliyor? Siyaset işlerini, idare işlerini bilen birisi. Allah ona böyle siyaset işlerini bilme özelliği vermiş. Güzel bir şekilde idare etme, evirip çevirme özelliği vermiş. Basiretli kararlar alma, kuvvetli görüşler ileri sürme özelliği vermiş. Bak bu bir. Onda böyle bir özellik var. İkincisi bir de vel cisim. Onun bedeni de kuvvetli. Baktığın zaman böyle çok heybetli. Bedeni, cüssesi kuvvetli birisi. Böyle birisi o. Ama sizde öyle bir durum yok ki. Böyle birisi olacak ki ne olsun? Önemi, şanı, heybeti kalplerde ne olsun? Büyüsün değil mi? Hem düşmanların kalplerinde hem de tabilerinin kalplerinde böyle bakıldığı zaman böyle heybetli, böyle iyi, böyle kalıplı işte böyle şeyli hani heybetli böyle duruyor, uzun boylu. Yani gerçekten cisim noktasında böyle kuvvetli birisi olması lazım ki kalplerde heybeti, önemi, şanı büyüsün ve düşmanlarla karşılaştığı zaman düşmanlara mukavemet gösterebilsin. Gelecek olan sıkıntılara tahammül edebilsin değil mi? Ancak böyle bir adam tahammül edebilir değil mi? Bedeni kuvvetli olan birisi tahammül edebilir. Ve bir de böyle birisi olsun ki yani almış olduğu kararları rahatça uygulayabilsin öyle değil mi? Yani hem düşmanlar açısından hem de o tabi olmuş olduğu kimseler açısından. Böyle birisi olacak ki bir karar aldığı zaman onu ne yapsın? Uygulayabilsin değil mi? Böyle yani cisim olarak böyle zayıf küçük birisi olsa bir emir verecek böyle yapın diyecek. Adama bakacaklarla bu küçük birisi bir vursak hemen uçar yere düşer değil mi? Yani öyle birisi olmayınca adamların kalplerinde böyle bir heybeti olunca hemen itaat edecekler. Onda işte nedir? Böyle bir durum var. Bakın abla İbni Kesir onu söyleyeyim inşallah. Bu ayette yola çıkarak diyor ki buradan anlaşılıyor ki diyor. Melik olacak, idareci, hükümdar, kral olacak kimsenin ne olması lazım? İlim sahibi birisi olması lazım. Ve bir de beden olarak kuvvetli birisi olması lazım kardeşim. O yüzden zenginlik asla işte son şan, şeref, soy burada asla kesinlikle ölçü değil yani. Bunu ileri sürüyor. Bu önemli değil. Allah ona bilgi vermiş. Siyaset ilimleri, idare ilimleri çok iyi biliyor. Ve bir de onda beden kuvveti var. Evet. Sonra diyor ki bir de Vallahu yu'ti mulkahu men yeşa. Allah mülkünü dilediğine verir. Öyle değil mi? Bu da üçüncü bir sebep yani. Sana ne yani? Allah'ın taallutu seçmek istedi. Sana itaat etmek için öyle değil mi? Vallahu vasi'un alim nedir? Allah fazla geniş olandır. Asla rahmeti belli bir kimseye has değildir. Alimdir. Kime vereceğini çok iyi bilir Allahu Teala. Bakın. Burada abiler bakın çok ilginç bir şey var şimdi. Normalde de bu kadar yani Samül Aleyhisselam'ın ileri sürmüş olduğu gerekçeler bu kadar yeter. Artık bu şeyden sonra artık itaat etmeleri lazım değil mi? Talut'u krallar olarak belirlemez lazım öyle değil mi? Ama bakın abiler. Talut'taki bu sıfatlarla yetinmiyor. Yani Allah-u Teala bak bunu belirlemiştir. Sözüyle de yetinmiyor Samül Aleyhisselam. Çünkü biliyor ki bunlar net bir şekilde kabul edip iman edebilmek için böyle gözle görmeleri lazım yani. Böyle adamlar. Hemen iman etmiyorlar, hemen itaat etmiyorlar. Şöyle net böyle bir mucize olması görmeleri lazım ki o zaman itaat etsinler, kabul etsinler. Tamam biz Talut'u kral olarak kabul ediyoruz. O yüzden şöyle bir şey daha söyledi peygamberler onlara. Dedi ki, inne ayete mulkihi. Talut'un krallığının alameti, hani Allah tarafından onun kral olarak seçildiğinin alameti nedir? Şu hissi şeydir. Şu gözle göreceğiniz hissi şeydir ki onu gördüğünüzde bu işte anlayacaksınız ki bu açıkça gösterecek ki Allah bizzat Talut'u seçti. O da ne? En ye'tiyekumut tabutu. Tabutun size geri döndürülmesi. Tabut. Tabut ne demek? Sandık demek. Bir sandık var. Şimdi Allah Teala o sandığı açıklayacak. Bu sandık çok önemli. Bir sandık var ki bu sandığı onlar dedelerinden, atalarından miras almışlardı o sandığı. Tabut diyor Allah-u Teala ayette. Biz şimdi sandık diye ifade edeceğim ben. Bu sandık onların yanındaydı. Onlar bu sandığı artık yanlarından kaybetmişler. Ve düşmanları o sandığı ele geçirmişlerdi. Hangi düşmanları? Calut. Calut saldırdı ya. Calut saldırdığında İsrailoğullarının yanında bulunan o atalarından miras aldıkları o tabutu, o sandığı gasp etmişti Calut. Bu sandığın ellerinden gitmesine çok üzülmüşlerdi. Çünkü onların yanında çok kıymetliydi. Niye çok kıymetli? Şimdi Allah Teala anlatıyor. Ayeti bakın budur diyor Talut'un kral olmasının ayeti. Nedir? Size tabutun geri döndürülmesi. Calut aldı elinizden Calut'un tarafında. O Calut'un tarafındaki o tabut tekrar size ne yapılacak? Getirilecek. Ama nasıl getirilecek? Bakın şimdi ayet devam ediyor ama ilk başta tabutu Allah Teala anlatıyor. Diyor ki: "Fihi sekinetun." O tabutta "Mir Rabbikum." Rabbinizden bir sekinet vardır. O sandıkta Rabbinizden bir sekinet vardır. Ne demek? Yani savaşlarda kalpleriniz o tabut, o sandık vesilesiyle sükunet eyler. Mutmain olur düşmanla savaşırken. O kalpleriniz nedir? Kuvvetli olur. Kaçmazsınız. Kalbinize bir sebat iner. Böyle bir özelliği var o tabutun. Anlatacağım şimdi. Ve bir de ikincisi ve bakiyetun o tabutta bir de ne var? Hem sekinet var. Kalplerinin ne sekinetin inmesine sebep oluyor ve böylelikle savaştan kaçmıyorlar. Bakın. Bir de ve bakiyetun mimma terake alu Musa ve alu Harun ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin bakın abla çok dikkatli dinleyin. Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından kalıntılar bulunmaktadır diyor. Bakın. O sandık onun içinde ne varmış? Musa ve Harun ailesinin sen Musa ailesinden varsa sonra ta seneler önce yaşamış ölmüşler değil mi? O ailenin geriye bıraktıklarından kalıntılar var. Kim abiler bu Musa ve Harun ailesi? Kim? Şu ikisi de abiler girer. Müfessir o şekilde söylüyor. Bundan kasıt Musa ve Harun aleyhisselamdan sonra gelmiş olan İsrailoğulları peygamberleri. O peygamberlerden kimilerinin geriye bıraktıklarından kalıntılar varmış o sandıkta. Bakın abiler. Kez abiler buraya ne de girer? Yani burada Musa ve Harun Aleyhisselam derken bizzat Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın kendisi kastediliyor. Yani Musa ve Harun'un öldükten sonra geriye bıraktıklarından kalıntılar var. Hem Musa ve Harun'un hem de onlardan sonra gelmiş olan peygamberlerin geride bıraktıklarından kalıntılar var. Bakın kardeşler. Ne vardı peki? Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam geriye ne bırakmıştı? Geriye bıraktığında ne vardı o şeyin içinde, sandukanın içinde? Tevrat'tan iki tane levha olduğu geçiyor. Tevrat levhaları vardı. Ve Divat'ta bu iki, Tevrat'tan iki levha olduğu geçiyor. Tevrat levhaları ne demek? Musa aleyhisselam ama Tevrat verildiği zaman nasıl verildi? Levhalarla verildi değil mi? Allah Teala ona levha yazılı, böyle üstünde Tevrat'ın yazılı olmuş olduğu, böyle işlenmiş olduğu, taşa böyle levhaya işlenmiş olduğu şekilde levhalar vardı. Onlar Tevrat levhalarıydı. İşte o sandukanın içinde Tevrat levhaları, hatta değil mi, biliyorsunuz işte Musa aleyhisselam geliyor, kavminin şirk koştuğunu görüyor. Elinde levhalar var, ne yapıyor? Kaldırıp böyle yere atıyor değil mi? Sinirleniyor, kızıyor. Kavmine şirk koştuğunu görünce o levhaları atıp şey kırılıyordu, öyle değil mi? Heh. O Tevrat levhalarından rivayete göre iki tane ya da artık birkaç tane levha var. Ve bir de o kırılan levhadan parçalar var, kırıntılar var. Hani dedim ya, Musa aleyhisselam attığı zaman bazı levhalar ne olmuştu? Kırılmıştı. İşte o kırılan levhadan ne vardı? Bazı böyle kırıntılar, böyle levhanın parçaları vardı. Nerede? O sandukanın içinde. O zaman o sandukanın içinde Tevrat'tan bazı şeyler var bakın abiler. Çünkü o levhada ne yazıyor? Tevrat yazıyor değil mi? Heh. Başka mesela ne vardı? Musa aleyhisselamın asası vardı. O birçok mucizeye tanık etmiş olan Musa'nın asası vardı o sandukanın içinde. Başka Musa aleyhisselamın elbiseleri vardı. Musa aleyhisselamın terliği vardı. Ondan sonra Harun aleyhisselamın sarığı içerisinde. Yine Harun aleyhisselamın asası vardı. Yani peygamber atalarına ait bir takım kutsal emanetler vardı yani. Ben özellikle Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamla alakalı olan şeyleri saydım ama dedim ki ayete ne de gelebilir? Musa ve Harun'dan sonra gelen peygamberlerin de geriye bıraktıklarından kalıntılar da buraya girebilir. Bakın abi, işte böyle bir sanduka, tabut. İşte bu tabut, Calut ne yaptı? O tabutu İsrailoğullarından gasp etti. Dedi ki işte Samvil, madem Talut'un peygamber kral olduğuna tam inanmıyorsunuz ama ben size bunun delilini, son delilini açıkça göstereceğim. O da ne? O tabut gelecek. Nasıl gelecek? Tehmiluhul melaike. Onu melekler getirecek. Allah Allah. Onu melekler getiriyor. Ne yapıyorlar abiler melekler? Kaldırıyorlar Calut'un orada ya şimdi. O sandukayı kaldırıyorlar melekler. O Calut'un tarafından İsrailoğulların bulunmuş olduğu yere getirip koyuyorlar. Kimin önüne koyuyorlar? Talut'un önüne koyuyorlar. Ki onlar için çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey abiler. Onun önüne koyuyorlar ve meleklerin getirdiklerini bizzat görüyorlar yani böyle. Bizzat böyle havada böyle tabutun, o çok böyle uzun seneler boyunca yani kendilerinden kayıp olan o tabutun bizzat oradan çıkıp gelip Talut'un önüne geldiğini böyle gözleriyle bu mucizeyi ayan beyan görüyorlar. Ve sonra diyor ki inne fî zâleke leâyeten lekum. Bak burada açık bir ayet var. Artık bunu Allah'ın seçtiğine dair açık bir ayet vardır diyor Samuel. Eğer iman ediyorsan artık Talut'u ne yapın? Emir olarak kabul edin. Abiler bakın, bu tabutu ne yaparlarmış biliyor musun İsrailoğulları? İsrailoğulları abiler bu tabutu savaşlarda, mesela değil mi, Yuşa aleyhisselam zamanında savaşlar olur öyle değil mi? Tekrardan yine böyle savaşlar oluyordu vesaire. Bu savaşlarda ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Önlerine alıyorlardı. Yani o ordunun önüne koyuyorlardı o tabutu. O tabutu, o savaşçılar, o İsrailoğulları savaşları, savaşarken gördükleri zaman ne yapıyorlardı? Geçmişlerle bir bağlantı kuruyorlardı. Yani bak burada Musa aleyhisselam asası var, peygamberlerin vesaire, işte sarık var, işte Tevrat levhaları var değil mi? İşte abiler işte orada sekinet var diyor ya Allah-u Teala. Onda bir sekinet var. Onu gördükleri zaman kalpleri nedir? Sükunete uğruyordu. Mutmain oluyordu. Düşmana karşı korkuları gidiyordu ve düşmanın karşısında kaçmıyorlardı. Böyle maneviyatları, himmetleri artıyordu. Ve bu şekilde o tabut vesilesiyle savaşları kazanıyorlardı. Yuşa aleyhisselamla o Filistin'in büyük bir kısmını nasıl fethettiler? Tabut vesilesiyle fethettiler işte. Önlerine tabutu koyuyorlardı. Onu görünce himmetleri artıyorlardı. Maneviyatları artıyorlardı. İşte bu şekilde bakın. Talut'u kral olarak kabul ediyorlar. Artık hakimler, kadılar dönemi bitiyor. Hani bu dönemin başlangıcından yaklaşık 400 sene sonra ikinci dönem gelmiş oluyor. O da ikinci dönem hangi dönem? Melikler, krallar dönemi. O zaman demek ki krallık döneminin, Yahudilerin tarihindeki ikinci dönem krallık döneminin ilk kralı o zaman kimmiş? Talut aleyhisselam. Evet. Bunu abiler Yahudiler Şaul diye isimlendiriyorlar. Biz Talut diyoruz. Yahudiler ona Şaul diyorlar. Sonra abiler bakın Talut ordusuyla çıkıp düşmana doğru yöneliyor. Rivayetlerde kaç kişiler biliyor musun abiler? Sayıları kaç kişi? 80 bin kişi abiler rivayetlerde. Yolda giderlerken bunlar, bakın yola çıkıyorlar şimdi 80 bin kişi İsrailoğulları. Yolda giderlerken Talut onları bir çöle getiriyor. Orada yürütüyor. Çölde. Çölde iyi bir zaten sıcaklık var değil mi? Çok havada sıcak olduğu bir zaman o sıcaklık ötürü onlara şiddetli bir susuzluk isabet ediyor. Bakın öyle bir zamanda Talut yolla giderken onlara diyor ki Allah diyor sizi önünüzde geçeceğiniz bir nehirle imtihan edecek diyor. Çünkü o savaşta kim de vardı? Samuel Aleyhisselam da vardı, değil mi? Şimdi bak Samuel Aleyhisselam peygamber. İsrailoğullarının peygamberi. İsrailoğullarının bir de kralı var. O da Talut. Talut peygamber değil bakın. O ordunun içerisinde peygamber de var. Peygamber ona bildiriyor ki Allah Teala bunları birazdan geçeceğimiz nehirle imtihan edecek ha. Ona göre Samuel'den onu anlıyor. Sonra diyor ki Talut onlara bak diyor Allah diyor birazdan önünüzde geçeceğiniz bir nehir var. O nehir daha bilir hangi nehir? Ürdün Nehri. Nehru-Şeria olarak da biliniyor bugün. Ürdün Nehri olarak da keza biliniyor. O Ürdün Nehri'ne gelecekler. Öncesinden söylüyor. Diyor ki bak bu nehirle imtihan olunacaksınız ya. Niye imtihan olunacaksın? Neyle imtihan olunacak? Savaşa girmeden önce onların neye ölçülmek isteniyor? İradeleri, azimleri değil mi? İmanları, sebatları. Bakalım emirlerine itaat ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Sabrediyorlar mı bu sıkıntıya? Sabredemeyecekler mi? Çünkü birazdan savaşa girecekler öyle değil mi? Savaşta çok sıkıntılar olacak. O savaşa girmeden önce kim sabredecek, kim sabretmeyecek? Sabredenlerle sabretmeyenler ayrılsın. Çünkü daha çok zorlu sıkıntılarla karşılaşacaklar savaşlarda. Onlara da sabretmeleri lazım. Orada da komutanlarına itaat etmeleri lazım. İtaat eden, sabreden adamlarla savaşa girmeleri lazım. Yoksa birileri savaşta ayak bağı olur. O yüzden böyle bir imtihan olacaklarını söylediler. Ve imtihanın şeklini şu şekilde açıkladı. Talusselam dedi ki, ondan kim içerse o benden değildir. O benim ordumdan değil, o benimle savaşmayacak. Niye? Benim emrime asi için geldi. Günah işledi. O kimse cihada elverişli değil. Bak bak görüyor musun abla? Burada çok aslında dersler var ha. Yani biz aslında derste çok böyle üzerine gitmiyoruz. Konumuz tarihlerini anlatmak. Yani kısaca ifade edecek olursa bak ordusunda kimi istemiyor? İsyan eden, günah işleyen, itaat etmeyen kimseleri istemiyor. Sen çünkü bak, öyle içerek ne yapmış olacaksın o nehirden? Günah işlemiş olacaksın. Bu benimle bellemesin. Beni bıraksın. Aynı zamanda bunun yani sebatı da zayıf olduğu ortaya çıktı. Sabrının da zayıf olduğu ortaya çıktı. E sabrı zayıf olan adam savaşta da hemen dökülür. Düşmanı görünce hemen kaçar. Ben böyle adam istemiyorum. Ama وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُ فَاِنْ اُمِنْ Ama kim o nehirden içmezse o bendendir. O benimle savaşabilir. Çünkü o bak emrime itaat ediyor. O ise cihada elverişli bir adamdır. Onun çünkü sabrı ortaya çıkıyor bu şekilde. Ama şöyle bir ruhsat tanıyabiliriz diyor. İlla men iqtarafe gurfeden bir adam şöyle eliyle bir nehirden alıp sadece onu içebilir. Yani böyle bir avuç dolusu az bir su. Yani bir avuç dolusu azıcık bir şey değil mi? O şekilde yani böyle susuzluğunuzu bastırsın diye, hafletsin diye bunu içerseniz de bir şey olmaz. Yani bu ruhsat olarak size veriliyor diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Feşeribu minhu illa kalilen minhu. İşte görün İsrailoğullarını. Hani diyorlar diyor o savaşa çıkalım. Hadi niye çıkmayalım ki ya? Farz kılınmasa da zaten gitmemiz lazım değil mi? Çocuklarımız zaten esir alınmış falan yurtlarımızdan diyorlardı ya lafta işte. Çokları böyledir değil mi abiler? Böyle dünyaya rahata meyilli olan, imanları zayıf olan insanlar savaş yokken rahat zamanda işte savaşalım, cihada gidelim, yapalım, şöyle yapalım. Hadi iş başa gelince değil mi? Cihat durumu gelince, savaş durumu gelince bakıyorsun ki hemen gerisin geriye dönüyorlar değil mi? Böyle insanlar da var. Mangala kül bırakmaz konuştukları zaman ama iş başa gelince bakarsın ki yani böyle hemen mazeretler, bahaneler ileri sürmeye başlar, dökülmeye başlar. Allah bizi bunlardan etmesin yani. Bu iman zayıflığına dünyaya meyilli sebeptir. İşte bakın yani bunların durumu bu şekilde. Oradan diyor içtiler illa kalilen minhum. Onlardan azı hariç onların diyor geneli nehre ulaştıkları zaman geneli Talut'un bir emrine itaat etmediler. Komutana itaat etmediler. Ne yaptılar? Rivayetlere geçiyor diyor ki suyu öyle bir üşüştüler ki diyor karınları doldu diyor su içmekten. Çünkü çölde yürütmüştü ya Talut Aleyhisselam onları. Çölde yürüttükleri için öyle bir dalmışlar ki suya. Karınları dolmuş artık. Ama az kişi ise nedir? Ne yapmış? Bir avuç içerek o şekilde ruhsatı almışlar. Peki ne olmuş? O içmeyenler ne oldu peki? İçenler affan. İçenler ne oldu? 80 bin kişi gelmişlerdi öyle değil mi? O çoğu abiler savaştan, ordudan geride kalmak zorunda kaldılar. Talut onları asla almadı. O ordunun geneli hepsi tekrardan eski yerlerine, ordunun çıktığı yere tekrar geri döndüler. Savaşmak için onlarla beraber yürümediler. Çünkü nedir sen eğer buna sabredemiyorsan öyle değil mi? Daha uzun sürecek, daha büyük meşakkatin olmuş olduğu savaşta sabredemezsin. O yüzden onlar savaşa uygun görülmeyip tekrardan onlar geri gittiler. Burada abiler şunu söyleyeyim. Dedim ya o azı ise ne yaptılar? Şöyle bir avuç içtiler dedim ya. Ama şöyle bir görüş de var. Kim alimler diyorlar ki Tarut'un ordusu üçe ayrıldı. Çoğu çok fazla içti. Kimileri bir avuç içti, kimileri hiç içmedi. Azimeti tercih ettiler, ruhsatı tercih ettiler. Ama ulemanın geneli ise diyorlar ki yok diyorlar. Tarıklı orusu ikiye ayrıldı. Kimisi çoğu çok içtiler. Diğer geri kalan da hepsi ruhsatı kullandılar. Yani azimeti tercih eden olmadı. Hepsi bir avuç içtiler yani. Ama kimileri ise hiç içmeyenlerin de olduğunu, üçe ayrıldığını söylüyorlar. Peki abiler kaç kişi kaldı? O 80 bin kişiden kaç kişi kaldı? Bukhara'da geçen rivayet üzere Bedir ehlinin sayısı kadarınca kaldılar. Yani 313-314 kişi kaldılar. Allah Allah. 80 bin kişi niye çıkarlar? Yani niye düşünürdü ki yani Carut'un ordusu çok kalabalık, öyle değil mi? O yüzden 80 bin kişi çıkmış. Ama abiler ne? Tarih onu önemsemiyor. Zafer Allah'tan zaten diyor, öyle değil mi? Bana sağlam adamlar lazım diyor ve düşe düşe o 80 bin kişiden Bukhara'da geçen rivayet üzere Bedir ehlinin sayısı kadar kaldılar diyor. Yani 313 kişi 313 kişi kaldı ve Tarık onlarla beraber savaşa gitti. Ne diyor Allah Teala ayette? O Calut diyor, onunla beraber iman edenler diyor. Nehri diyor, geçtikleri zaman diyor artık düşmanla karşılaşacaklar, değil mi? Nehri geçtiler ve düşmanla karşılaştılar. Baktılar ki aa kendimiz çok azız. 314 kişi. Baktılar ki bu Calut'un ordusu çok büyük. Sayıları çok fazla ve hazırlıkları da çok tam. Orada nedir? Tarut'la beraber olan o kimselerden birçoğu böyle korktular. Bir anda böyle kalplerine bir korku girdi. Dediler ki la takat eden yevme bi Calut ve cunudi. Yani bugün biz Calut ordusuna güç yetiremeyiz. Mümkün değil. Ama o ordu içerisinde bulunan imanı kamil, İsrailoğullarından imanı kamil olan insanlardan kimileri de kardeşlerine şecaat, cesaret vermek için dediler ki kem min fiyetin kaliletin galebet fiyetin kesiratan bi iznillah. Değil mi? Nice az ordu Allah'ın izniyle birçok orduya galip gelmiştir. Vallahu ma'as sabrin, Allah sabredenlerle beraberdir diyorlar ve o şekilde savaş başlıyor. Ne diyor Allah Teala sonra ayette? Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve katale Davudu Calut'u. İşte bak sona geldik şimdi. Davud Calut'u öldürdü. Bakın. Demek o zaman bu savaşta kim de var? Tarık'ın ordusunda kim de varmış? Davut Aleyhisselam da var. Davut Aleyhisselam o zaman yaşı küçük bir gençmiş abiler. Ama yaşı küçük ama çok cesur birisi. Böyle dinamik birisi. Çok kuvvetli. Savaş eğitimini de almış. İmanda kuvvetli bir genç. Böyle küçük bir genç kimin karşısına çıkıp onu öldürüyor? Calut'un koskoca ordunun koskoca Calut, koca Calut'un önüne çıkıp onu öldürüyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Savaş başlamadan önce bir düello olur. Önceden savaşlarda öyle olurmuş. İşte tam böyle karşı karşıya ordular gelince iki taraftan da birisi öne çıkıyor. İlk başta ne yapıyorlar? Bir savaşıyorlar, öyle değil mi? Kim yenerse işte o yenen tarafa böyle bir maneviyatları böyle bir artıyor. Bir cesaret geliyor, öyle değil mi? Aynı şekilde nedir? Bu düello yapılacak. Bu ilk baya Carut öne çıkıyor. Bu ordudan yani o ordunun içerisinde başka bir ferdini öne çıkartmıyor. Carut'un bizzat kendisi çıkıyor. Düello için birini istiyor. Diyor ki hadi karşıma biriniz çıksın bakalım. Diyor. Ve orada karşısında kim çıkıyor? O küçük genç olan Davut Aleyhisselam çıkıyor. Subhanallah. İmanı kuvvetli çünkü. Cesur maşallah, değil mi? Hatta bakın rivayetlere göre o Tarık Aleyhisselam işte ordusuna yöneliyor. Diyor ki kim bu Calut'un karşısına çıkacak? İlk başta böyle çıkmak istemiyor bazıları. Böyle bir durum olunca rivayetlerde geçiyor. Bilmiyorum ne kadar sayı. Diyor ki ordusuna kim diyor Calut'un karşısına çıkar. Onunla savaşır ve onu öldürürse ona kızımı vereceğim diyor. Kızımı onunla evlendireceğim diyor. Ve diyor onu diyor ordu komutanı yapacağım diyor. Böyle bir ödül de onlara sunuyor. Ve bunun üzerine Davut Aleyhisselam safların arasından o küçük olan genç çıkıyor ve Calut'u öldürüyor. O teke tek olan savaşta Calut öldürüyor. Bu şekilde Tarık'ın ordusuna büyük bir moral geliyor tabii. O düelleden sonra savaş başlıyor. Ve savaşı Ferzemun biznillah Allah'ın izniyle onları yendiler diyor. İşte abiler bakın. Bu galibiyetten sonra İsrailoğullarının izzetinin başlangıcı oluyor. İsrailoğulları artık yeni bir merhaleye giriyorlar. O Filistin topraklarının o bir bölümü kaybetmişlerdi ya Filistin'in. Zaten büyük bir kısmı ellerindeydi. Sonra tamamen çıkmışlardı. O Filistin topraklarının bir kısmı Talut ile zamanla fethediliyor. İşte savaş başlıyor sonra yine fetihler devam ediyor. Talut da Filistin'in bir bölümü fethediliyor. Sonra inşallah öbür dersimizi anlatacağız. Davut Aleyhisselam Talut'un yerine ikinci kral olarak geçiyor. Birinci kral Talut değil mi? Krallık dönemi. İkinci kral olarak Davut geçiyor ve Davut Aleyhisselam da Filistin'in geri kalan kısmını alıyor. Ve Davut Aleyhisselam zamanında Filistin komple kimin? İsrailoğullarının eline geçmiş oluyor. İnşallah abiler buradan itibaren Davut Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Onun döneminde durum nasıldı? Ve inşallah Süleyman Aleyhisselam'dan da bahsedeceğiz. Bu baba oğuldan inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.